Merhaba, ben Sancan.
Merhaba, ben Barış.
Merhaba, ben Tuna.
Girişimci Muhabbeti'nin 175. bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet. Evet. Geçtiğimiz hafta yoktuk değil mi?
Yoktuk. Çok yoktuk. Uzun oldu.
Benden gizli bölüm çekmediniz yani. Okay,
çekemedik. Bari. Ben Ankara'daydım. Ama tabii seninle görüşecek bir durumumuz olmadı. Sen zaten yurt dışına mı gitmiştin? Ne yapmıştın?
Evet, ben Hollanda'daydım aynen.
Bu aralar sen çok geziyorsun zaten.
Aynen ve ben bu pazar günü Münih'e gideceğim. Çarşamba günü dönebilirim. Yani önümüzdeki haftada bir zorluk olabilir ama muhtemelen salı günü döneceğim. Ondan bir problem yok.
Tamam. Yani dönmesen de oradan çekeriz. Çünkü podcast'ı çekeriz yani her türlü. Öyle 10 kere ara vermeyiz podcast'ı.
Buluruz bir yol artık.
Podcast'ın namlusunuz. Neyse ya, ara vermiş olduk. Ha?
Çok ilginç şeyler oldu.
Çok.
Türkiye'de.
Çok. Onu bekliyorlarmış.
Ya aslında bugünkü konumuzu açmadan önce, ya bugünkü konumuz aslında bir şeylerin fiyatlanmasıyla alakalı bir konu. Ama biz ülkedeki enflasyon ve enflasyona karşı alınan ne denir ki yani?
Önlem.
Önlemlerini.
%10'luk bir önlem aldık.
Evet ya, önlem, ben yani devlet hopi kurmaya karar verdim.
Bence hopinin marka değeri arttı ya. İlginç bir şey oldu yani.
Ya onu ayrı bir şekilde konuşabiliriz. Yani Tuna'nın bence onu çok merak ediyorum.
Konuşmasak mı ya? Çünkü artık bu bence konuşulabilir bir seviyede değil. Buna bir şey diyemezsin. Ne desem boş çünkü.
Evet, yani şu anda gerçekten aklı selimle yapacağımız hiçbir yorumun yeri yok.
Yani ben tabanı dalga yok. Geçmeye bilemem şu anda, açıkça söyleyeyim. Hiçbir ettiğim yorum ne derler? Saygı çerçevesinde olamaz. Şimdiden söylüyorum yani.
Evet. Evet.
Daha ne diyeceğim?
Yok, Barış öfke kusuyor da ben resmen yani komedi haline geldi işler. O yüzden
aynen.
Yorumlamak ciddi olmaz ya. Gerçekten ciddiyet dışında.
Evet, ciddi ciddi yorumlanamaz. Dalga geçmek zorundasın. Yani akıl sağlığını korumak için dalga geçmek zorundasın. Ya da sen ne diyeceksin?
tuhaf işler oluyor ya.
Neyse ya, biz bu arada bunları da bu şekilde söylemek de zorundayız. Yani olaylar oluyor. Bir fikrimiz de tabii ki var olaylarla ilgili. Böyle hiçbir şeye dokunmayacağız ve dünyanın en yüzeysel podcast olacağız demiyoruz. Her zaman bir fikrimiz var. Ama bazen çok yoğun bir şekilde söyleme taraftar olmayabiliyoruz. Bunun da sebebi canımız ne isterse onu yapıyoruz. Bu yani, bu kadar basit.
Hayda.
Yani bu bağımsız olmanın güzelliği aslında yani. Canım isterse detaylı konuşurum. Canım isterse.
Rütük bir izlemeye başlasınlar ya.
Rütük gelsin ya. Evet, Hollanda'dan host ettiririz podcast'ı.
Bir diğer konu da zaten şeydi aslında. Geçtiğimiz hafta Az Ünlüler Kulübü'ne adaylığımız da diyeceğim.
Az ünlüler.
Aday adaylığımız.
O çok kötü bir şey ya. Araf. Bu evet, gazetede haber çıktı ya.
Ya aynen. Tam olarak ondan bahsediyordum.
Gazete küpürüne ismimiz aynen. Çıktı onu diyorsun.
Fiziksel bir yerde ismim yazıyor ilk defa. Hiç kağıt üstünde ismimi görmedim.
Az ünlüler.
Bu arada yani Ahmetcan'a buradan teşekkür ederiz.
Evet, evet.
Çok sağ olsun. Onu da söyle bari ne oldu, böyle ortada konuşuyoruz da.
Gazeteye çıktık.
Herkes bilmiyordu.
Gazeteye çıktık arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta ben de bu arada bilmiyordum. Zaten gazetede okumayan çok oldu. Hürriyet'te pazar günü İK'da mı?
Bilmiyorum, hiç fikrim yok. Yani İK değildir bence o gazetenin normal içidir. Teknoloji bölümü falandır.
Evet ve bizim dinlenmeleri bir anda farklı bir banda attı.
Yani arkadaşlar hala ana akım medya ön planda. O yüzden etkili, daha çok etkili. Podcast dinlememiz lazım ki biz Ahmetcan'ın haberini yapalım da onun dinlenmeleri artsın, okunmaları artsın. Amaç bu aslında.
Yani güzel bir şekilde aslında Türkiye'de podcastlerle alakalı ilgi artıyor.
Hı hı, evet.
Haberin bir diğer güzel tarafı da şuydu aslında. Yani 6 tane podcast vardı değil mi?
Olabilir, emin değilim.
O sayfada 6 taneydi, evet.
6-7 tane podcast'ten bahsediyor. Zaten Girişimci Muhabbeti, Yollarda TV, Üretim Bandı ve Serbest...
Evet, Serbest Oyun İmalat da varmış. Onu görmemiştim.
Yani 6'nın 4'ü bizden mi?
Cümle İmparatorluğu. İşte bak, biz nasıl bir monopol olacağız ya? Bütün oradaki podcast'leri de Cümle içine aldık mı? Monopol.
Tamamdır, oldu, bitti.
Toplamda böyle 20 bin kişinin dinlediği podcast dünyasını ele geçirmiş olacağız böylece.
Domine ederiz.
Kesinlikle. O fiyatları biz belirleriz podcast dünyasında.
Fiyatlar demişken Sami Can.
Evet.
Önce aynen. Şu şeylere geçelim üzerinden. Slack'te gelen konu başlıklarını.
Yani şimdi Slay'e sorduk. Slay'e sorduk konu olarak. Şimdi arkadaşlar birkaç tane böyle yorum var ya. Barış sordu podcast'ı mı konuşalım diye. O Sancan her zamanki gibi zaten bugün konuşacağımız konuyla alakalı bir şey yazmış. Türkiye ekonomisinin pazarcı kovalama ile enflasyonla mücadele dönemi konuşabilir misiniz?
Pazarcıyı kovalayarak enflasyonla mücadele ediyoruz.
Evet, o dönem. Evet, şey bu arada, yani Türkiye ilk değil arkadaşlar, merak etmeyin. Daha önce denendi. Venezuela yaptı.
Ve başarılı oldu. O yüzden biz de tekrarlıyoruz.
Çok başarılı oldu. Gayet iyi oldu.
Yani Venezuela'da pazarcı olmanın şu anda maliyeti çok ciddi seviyelerde.
Ondan pazarlar boş. Hüseyin Erkmen arkadaşımız otonom araçlar ve hukukla alakalı bir soru sormuş. Güzel bir konu. Isaac Asimov'un iRobot adlı kitabında konu aldı. Ama biraz karmaşık ve zor bir konu. Belki daha sonra hazırlanıp konuşabiliriz ama şu anda bence biz...
Yani hazırlanmaktan öte biraz hukuk girince işin içine...
Ekspertiz konusu.
Evet, birazcık ben şey yapıyorum.
Ben bir avukat arkadaşım var bu konu hakkında konuşabilecek.
Aynen, öyle birini aldığımız zaman soru sorabiliriz.
Yani ilginç bir konuk şeyi olabilir. Onu bir düşünelim. Onun dışında Bora şey yazmış. Patent, marka tescilliği yazmış. Zaten patent dediğiniz anda arkadaşlar beni çok büyük kaybediyorsunuz. Geçenlerde bir patent uzmanıyla görüşmem gerekti. Ve böyle toplantının 15. dakikasında falan şey dedim. Ya çok özür dilerim. İşinize saygısızlık etmek istemem ama söylediğiniz her şey çok saçma. Ben çünkü yazılım işi yapıyorum ve hani yazılım firma şeymiş mesela Amerika'da işte yazılım patent denemiyor. Çünkü metot yani aslında. Ama yazılımı USB'ye koyarsan patentleyebiliyorsun çünkü hardware oluyor gibi, böyle yani işte yani
hardware oluyor. Hardware yapmak kolay bir şey.
Bununla alakalı da birisiyle konuşabiliriz. Yine çok ekspertiz gerektiren bir alan. Hani
evet. Ya bir de yani bazı konularda biz atıp tutuyoruz ama bu konularda atıp tutarsak çok boş atabiliriz. Yani genelde diğer attıklarımızla ilgili bir fikrimiz oluyor. Bunu atmamak lazım. Üzerine bir de işte şey, birine de konuşmamız lazım. Yani bir konuk almamız lazım ama üzerine bir de sıkıcı bir konu bence, benim için. Sizin için de sıkıcıysa bence konuşmayabiliriz.
Bence konuşmayalım.
Yani özellikle... Konuşmamayı onaylıyor, şey oyluyoruz şu anda. Elleri kaldırdık, görünmüyor bunu. Özür dilerim Bora ama yani bizim şeyimiz değil.
Evet.
Kalemimiz değil.
Oytun Yüksel, global girişimlerin Türkiye pazarında yaşadığı zorluklar.
Bunu mütemadiyen konuşuyoruz zaten, gündeme geldi.
Bunu çok fazla konuşuyoruz. Aynı zamanda bence bunu konuşmayalım. Yani bizim artık gündemimizde bu olmaması lazım. Türkiye'deki girişimlerin globaldeki zorlukları. Evet. Daha çok konuşalım istiyorum ben. Çünkü şey yani hani Amazon, geçtiğimiz bölümlerde söylediğimiz gibi koskocaman bir AVM yani. Hani başka bir şey değil. Buraya geldiğinde bir işe yaramıyor. Hı-hı. Buraya gelip Ar-Ge merkezi kurarsa işe yarar.
Yani eski girişim hype'ının kazananlarının devamı bunlar aslında. Aynen. PayPal, Uber, Amazon. Hani Uber o kadar eski olmasa da. Bunlar çok eski şirketler yani, girişim eskiden girişimlerdi. Şu anda değiller bile diyebiliriz aslında. Yani Türkiye'nin durumu bir de belli. Yani Türkiye'yle ilgili konu, yani Türkiye'nin içindeki sıkıntılarla ilgili konuş bir yere varamıyoruz zaten. Biz sıkıntı değil de olumlu şeyler konuşma taraftarıyız hep.
Google Plus bunu no. Yani çok konuştuk aslında biz bunu.
Yani Google Plus bir de derin bir konu değil. Yani Google Plus kapansın diye yıllardır bekliyoruz. Herkes de bekliyor. Kapanacağı haberi çıkıyor. Kimse şaşırmıyor.
Başladığından beri fail.
Kimse zaten umursamıyor. Hiç kimse de beğenmiyor.
Evet.
Böyle hiç iyi Google şeylerini düşünmeyeli bir şey.
Şey sormuş aslında. Neden sosyal ağ yapamıyor Google diye sormuş. Bunu da aslında geçmiş bölümlerde konuştuk.
Bayağı ilk bölümlerde konuştuk diye hatırlıyorum ben bunu.
Bir iki üç kez hatta konuşuldu. Yani bunu bir şey yapabiliriz.
Bir daha bir taze bilgilerle bir daha bir konuşalım isterseniz.
Yani bu şöyle bir konunun başlığı bence. Mesela X firması neden Y yapamıyor?
Yapamıyor mu acaba?
Evet. Yani hem yapamıyor, yapmamayı tercih ediyor olabilir. Yaptığında, denediğinde beceremiyor olabilir.
Ya işte bu. Aynen. Yani Google diyor ki bence sosyal ağ böyle olur. Yani ben böyle yapıyorum diyor. Olmuyor. Yapamıyor gibi değil aslında. Hiç istese Facebook gibi yapamaz mı? Yapar. Yani ne bileyim, Facebook gidip Snapchat'i olduğu gibi kopyalamıyor mu? Aslında Snapchat böyle olmalı demiyor. Google biraz daha kalın kafalı. Bence Facebook böyle olmalı diyor. O da olmuyor.
Ve ikisi arasında stratejik fark var. Yani birisi aslında rakibinin büyümesini yavaşlatmaya çalıştı. Diğeri, yani şimdi Google'ın içinde sen bir
business. Google direkt shift ettirmeye çalıştı o dünyayı. Ettiremedi. Hiç benzemeye çalışmadı bile.
Google'ın bir tane makinesi var. Zaten cirosunun %95'i reklamdan gelen bir firmadan bahsediyoruz. Ve çok iyi çalışan bir makinesi var. Ve bilmem kaç milyar dolarlık ciro yapıyor. Bu adam gidip Innovators Dilemma yani. Hani şey, ne kadar büyük bir iş yapmalısın ki şirketteki bütün kaynaklar oraya doğru aksın. Hı hı. Yapamadılar.
Olmadı. Bir de belki de Google Plus, Google Plus olarak yaptığı ve başarılı olduğu durumda işine gelecekti. Olmadı. Devam ediyor hayatını. Yani aynen, tam aynısını, Facebook'un tam aynısını yapıp başarılı olması belki onların işine gelmiyordu. Yani onun gibi daha detaylı küçük şeyler vardır orada. Böyle ya bu adamlar nasıl Google Plus yaptı ya, inanamıyorum falan. O kadar basit değil o olay bence.
Evet. Ondan ya bununla ayrı ayrı belki konuşabiliriz. Neyse ben kafamda hani bununla alakalı şey çıkıyor. Yani şirketlerin ruhu var. Şirketlerin stratejik bir yaklaşım mı var ve onun ötesine bir şey yapmaya çalıştıklarında bence biraz tutturamıyorlar diye bir durum olduğunu düşünüyorum. Onun hakkında uzun uzun konuşabiliriz ama yani şey, bugün bunu bugün konuşmak istemedik.
Evet. Evet.
Microsoft Kaizala.
Ben buna yani baktım. Bu Slack Speech, galiba.
Slack galiba değil mi? Evet.
O yüzden pek bir yani fikrimiz de yok.
Araştırma. Slack'in evet, bir versiyonu mu?
Yok, benzeri Microsoft şey kendi Slack'ini yapmış. Yani Slack yani, dediğim işte chat yani, programı.
Chat programı diyecektim.
Evet, zaten Microsoft'a saldırıyor biliyorsunuz şey. Hı hı. Slack. Yani zaten onların Yammer diye bir ürünü var. Herkese sattılar, inanılmaz iyi. SharePoint diye başka bir ürünü var. O da bayağı iyi. SharePoint iyi bu arada. Şey, bu alana girmeye çalışıyor Slack.
Sen Outlook mu kullanıyorsun?
O. Ben yok, hayır.
Hı, okay.
Outlook da iyi bu arada. Outlook hep iyiydi. Outlook hep daha da değildi. İyi.
Neyse. Yo, sen Outlook mu kullanıyorsun Tuna?
Tabii biz kurumda komple Microsoft hizmetleri aldığımız için.
Devlet dairesi gibi.
Tabii tabii. 20 sene önce.
Memnun musun Outlook'ta?
Kesinlikle değilim. Outlook'un çağı bitti ya. İşte yani o çağ bitti ya. Yazışma öyle
ama
olmaz.
Ama şeydeki yani çok güzel ya. Ben onu kullanıyorum mobilde.
Mobilde?
Mobilde bayağı iyi yani.
Yok, ben şey anlamında söylüyorum. Outlook Mail'in ilk versiyonu ya, mail sistemi Outlook'la ortaya çıktı. Yani belki daha Express'i falan vardı eskiden ama ya o bir tarafta sadece bir doküman yazar gibi yazı yazmak mesela çirkin, çok çirkin yani, o artık o çağ bitti.
Hiç öyle bir
kullanmayı istemiyor. Ben önümüzdeki senelerde zaten o tarz yazışmaların kalkacağını düşünüyorum ya ortada.
İşte Slack gibi şeyler onu zaten ne dönüştürüyor pratik biraz. Evet, sizde var mı Slack gibi bir şey?
Bir şey var. Skype for Business kullanıyoruz şirketin içinde.
Ha. İşte Microsoft dominasyonu.
Yine Microsoft tabii canım. O kendi ürününe bir kendi alternatif üretiyor. Onun içinden de doküman atıyorsun. Onun içinden tabii de yazışıyorsun falan.
İğrenç mi Skype'da?
Ya, bu arada bir şey diyeceğim.
Kullanmıyorum
Skype
ya.
Skype for Business çok güzelmiş ya. Ben bunu anlamadım. Böyle bir işkence olamaz yani. Skype'ın kendisini kötü yapıp
evet, evet, yapmışlar. Evet. Yani. Ya ona yatırım yapmışlar bu taraf normal.
Peki bir şey diyeceğim. Skype for Business şu demek mi? Ben Skype'a para verdiğim anda business versiyonunu mu?
Her şey güzelleşiyor.
Yani ben birey olarak da kullanabiliyor muyum?
Skype for Business kurabiliyorsun ama bir şey kurumsal account üzerine bağlanması gerekiyor.
Tam bir Microsoft kafası.
Ama yani o zaten kurumsal ismi. Biz Skype for Business ya zaten.
Neyse.
Okay.
Rezillik.
Bu da ilginç bir, aslında bir önceki konuyla biraz bağlantılı yani Microsoft neyi yapabilir yapamaz, hı-hı, neden
Microsoft Slack yapabilir
onu da tartışabiliriz. Mustafa 3 tane farklı konu yazmış, yok 2 tane yazmış, 3 tane mi
üç
yazmış,
tane,
evet, 3 tane yazmış.
Dördüncü de çok doluyum demiş.
Evet,
çok dolu olduğuyla da ilgili ayrıca konuşabiliriz.
Startup konferanslarının pahalılığı demiş. Bunu konuşmayalım arkadaşlar. Yani biz de çok doluyuz bundan.
Arkadaşlar o konferanslara gitmeyin. Bizim meetuplara gelin. Aynı insanlar var zaten.
Evet. Aynen, kesinlikle. Yani ücretsiz olan daha şey uygun örnekleri vardır.
Ya küçük küçük gerçekten kaliteli meetuplar var bu arada. Bizimkini deyip böyle çekilmeyeceğim. Biz çok bayağı seyrek yapmaya başladık bu aralar. Mini meetup bile yapmıyoruz ama bir sürü küçük çok böyle odaklı meetup var. Hiç bunun gibi büyük ve pahalı olduğunu düşündüğünüz yerlere gidip para vermek zorunda hissetmeyin. Onları keşfedin. İşte böyle podcastlerde bahsediliyor. Küçük küçük yani böyle çok büyük yerlerde duyamazsınız ne yazık ki. Çünkü adamların bütçeleri yok bizimki gibi. Onları keşfederseniz orada bence istediğiniz insanlarla tanışabilirsiniz.
Evet. 20 Ekim'de Ankara'da Peçek Kuça var. Oraya gelin. Ben de tanıştım.
Tamcan da abone oldu Peçek Kuça'ya.
Hemen. İkinci sorusu Kadir Köymen'in 521'de bahsettiği alternatif ortaklık gelir paylaşımı yöntemleri.
Bundan da konuşmuştuk
demiş
sanki.
Bundan da konuştuk ve yeni bir şeylerden bahsettiler galiba onlar. Hı. Çünkü böyle bir yine bir hype oldu onlar.
Değiştirmişler mi? Onların bayağı böyle hiyerarşik olarak düz bir yapıları var sanki.
Hiç bilmiyorum işte. Ondan konuşamam.
Ben de tam bilmiyorum.
Olmaz yani. Evet. Bir de Türkiye'de girişimcilik deyince aklı büyük oranda yazılım gelmesi. İşte diye bir genel bir yorum yapmış.
Sadece Türkiye'de mi böyle gibi?
Yani birazdan anlatacağım konuyla çok alakalı arkadaşlar. Evet, çünkü yazılımda inovasyon yapmak daha kolay. Yani evet. Çünkü yazılım yapmak daha kolay ve daha ucuz.
Ama
daha
yani
ucuz.
Söylediği sadece yazılım, yani adam yazılımcı değil ve yine inovasyon yapıyor olabilir ve oralara kabul görmemek o rahatsızlık yaratıyor olabilir. Anlıyorum yani, haklı.
Ya o zaten yani mesela bu devlet fonları, Avrupa Birliği fonları falan, onlar da inovasyon çok şey anlıyorlar.
Hı. Mesela işte şey yazılım mı
alıyorlar? Mesela hiçbir Avrupa fonu şey Opsgen'e para vermezdi.
Hmm.
Vermezdi çünkü onların için inovasyon şu demek. Yani Opsgen'i böyle bir yandan da aya 2-3 roket falan atsa o zaman falan inovasyon olurdu yani. Onların kafasında öyle bir şey var. Onlar çünkü Avrupa çok patent atıyor. Yani. Evet yani bir şey istiyorlar ya. Yani ya, grafen falan oldu. Onun doğru oldu.
Yani bayağı yepyeni, hiç görülmemiş, çok hiç büyük şeyler değiştiren.
Halbuki inovasyon kesinlikle öyle olmuyor.
Çok hiç yavaş şey olmuyor mu inovasyon?
İnovasyon kombinatif bir şey bu arada. Yani inovasyon doğrudan X'tekini alıp Y'ye birleştiriyorsun ve orada çalışan orada farklı çalışıyor ve bir anda bir şey oluyor falan gibi. Yani hani şeyle alakalı değil. O dedikleri basic research, yani bazı oluşturan. Hani o en temelde birleştirebileceğin Lego parçalarını oluşturan şeyler. Onlar ticarileşmiyor, o zaman zaten inovasyon olmuyor.
Şey tabii oluyor. O zaman öyle TÜBİTAK projesi
keşif oluyor. Keşif oluyor yani. Invention oluyor, İngilizcesi onun. Invention, keşif yani. Ama işte, adamlar keşifleri doğrudan ticarileştirme derdindeler.
Ama yani keşifse aslında ticarileşebilir. Bence orada keşif bile olmayan, sadece böyle çok ayrıntı, böyle detay bir ilginç bir buluş. İşte keşif buluş aslında aynı şeyler olabilir de. Şey demeye çalışıyorum yani, çok da böyle bir topluma fayda sağlayan, dünyayı değiştiren şeyler olmuyorlar. Yayılamıyorlar.
Şimdi inovasyona öyle bir şey mi veriyorsunuz? Görev mi veriyoruz yani? İnovasyon böyle bir şeydir mi diyorsun?
Onlar öyle diyormuş.
Ha yani Avrupa'nın bakışı böyle diyorsunuz. Yani
bu kadar böyle ilginç şeylere para verme taraftarlar. Daha ne bileyim, Opsgen'in yaptığı şey çok ilginç değil ya biz.
Çünkü girişimci enflasyonu da başladı yani. Şimdi her şeye girişimcilik dersen, girişimcilik doğru kavram olmayabilir burada. İnovasyon demek başka bir şey, girişimcilik demek başka bir şey ya. Önüne gelen her şey, senin Demis amcanın dediği gibi X ile Y'yi birleştirip yani aynı girdilerle benzeri
biraz Uber for Dogs falan.
Mesela Uber for Dogs, yani bu saçma, absürt değil mi? Ama bir girişim. İnovasyon mu? Bence hayır.
Değil aynı.
Bence hayır. Belki de inovasyon kitap tanımına giriyordur. Avrupa Birliği de bana bunlarla gelme diyor o
şöyle
zaman.
Şöyle inovasyon yalnız. Yani ticari değer, yani value dediğin bir şey olduğu noktada, Uber for Dogs dediğinde ne inovasyon oluyor ne girişim oluyor. Yani köpeklerine Uber yapacaksın. Ha, köpek gezdirme ile alakalı bir şeyse ve bir anda piyasada gerçekten çok büyük bir açı çözüyorsa, evet inovasyon oluyor işte o. Invention olmuyor.
Şimdi piyasadaki invention büyük olan bilmiyorum. Ben burada kafa karışıyor zaten. Ben burada
bence de orası birazcık şey
yalan. Cevaplar veremiyorum çünkü çok gri alanlar benim gözümde. Yani Uber for Dogs yani köpekler için Uber hizmeti demek, aklıma şöyle bir şey canlandırdım şimdi. Şehirden şehire hayvan taşımacılığı yapacaklar mesela, değil mi? Atıyorum. Veya şehir içinde.
Okay.
Yani senin fındığı mesela.
Ya diyelim ki bunu modelliyoruz ya şu an. İnanılmaz bir ihtiyaç. O ihtiyacı karşıladı ve böyle 1 milyar dolarlık market yarattık.
Ya olmalı mı 1 milyar dolarlık?
Hayır, olmalı mı değil. Zaten var. Zaten ihtiyaç var. O olduğu için bir bakıyorsun aslında Uber for Dogs, yani köpek taşımacılığı aslında 1 milyar dolarlık şeymiş, bilmiyorsun önceden. Evet, bunun sayesinde öğrenince evet ya, bu aslında inovatif bir durummuş. Daha önce olmayan şimdi olanmış.
Şimdi ya bir şeyi bir yerden bir yere götürmek aslında bazında bu işi.
Ama daha önce kim niye yapmamış?
Bu bir inovasyon. Ticarileşmek başka bir şey de. Yani para yaratacak bir hizmet haline getirmek başka bir şey de. İnovasyon mudur bu?
Evet,
burası bende. Tamam, ben burada karışıyor benim kafa işte yani. Ben buna direkt
daha önce birleştirilmemiş iki komponent ya. Daha önce birleştirilmemiş kısım bence ilginç. Ya yani köpekmiş, daha übermiş.
Birleştirilmemiş iki komponent daha önce görülmemiş bir probleme uygulanıyor.
Evet.
Yani mesela şöyle bir şey var.
O problemi sen hiç tanımlayamamışsın ya daha önce. O adam geliyor tanımlıyor. Sen diyorsun ki yok ya öyle bir problem. Sonra çıkıyor 2 yıl sonra 1 milyar dolar. Yani sen diyorsun ki varmış öyle bir problem.
Bak şimdi araç çağırmak dediğin şey, normalde araç çağırmak için mesela sokaktan taksi çağırman lazım. Tamam, bak bir örnekle gidelim. Sokaktan taksi çağıracaksın. Sokaktan, yani sokağa inmen lazım. Hı hı. Tamam, ya da telefonla arayacaksın. Tamam mı? Telefondan öncelikle taksicinin telefon numarasını bulacaksın. Hı hı. İşte ondan sonra arayacaksın. Adam açmayacak. Bir dahakini arayacaksın falan. Yani gerçekten geçen gün böyle bir şey oldu. Hı hı. Ondan sonra taksiciye şey soracaksın. Benim köpeğim var, alıyor musunuz? Hı. Mesela tamam mı? Ondan sonra adam evet diyecek, hayır diyecek bilmem ne falan. Negotiate etmeye başlıyorsun bu arada. Hı hı. Gerçekten hani böyle saçma sapan bir şey oluyor. Şimdi bir tane inovasyon var, tamam mı? İnovasyon değil, bir invention var. Bu invention da şu, cep telefonu diye bir şey var. Cep telefonu daha önceden burada elimizde olan bir icat aslında. Bu icadın üzerine bir de kolay bir şekilde yapılmış bir aplikasyon var. Bu aplikasyonu sen aslında bir butona basıp etraftaki bütün taksicilerin hepsine aynı anda şunu diyebiliyorsun. Normalde 15 dakika harcayıp yaptığın şeyi. Ben şu noktadayım, bu noktaya gideceğim. Elimde de köpeğim var diyorsun. Tamam mı? Sonra adam diyor ki bütün bunların hepsini bir anda yapabildiğin için ben bunu ayrı bir şekilde fiyatlandırıyorum ve bunu böyle yapıyorum diyorsun. Diye sana bunu sunuyor. Sen de okey, ben bunun pazarı olduğuna inanıyorum ve bundan dolayı bunu alacağım diyorsun ürün olarak. Kullanıyorsun. İşte pazar böyle doğuyor zaten. İşte inovasyon dediğin şey de pazarı doğurmuş oldu.
Tamam, şimdi burada burada benim
invention kısmı burada mesela neler invention ama baktığında. Bir, öncelikle senin cep telefonunu eline sokan o ve cebine sokan bir sürü işte ne bileyim wireless'ıydı, küçük olmasını sağlayan inovasyonlardı, bilmem ne zartı zurtu falan filan. Bunlar inovasyon.
Invention. Buluş
yani. Buluş yani, tamam mı? Birisi bir mikroçip bilmem ne falan filan şey yapıyor orada. Onun sayesinde bu tarz inovasyonlar yapılabiliyor. Bunların üzerine kuruluyor. Wireless'la mesela telefonla konuşabilme falan. Yani bunlar çok daha basit, basic, bazlı olan şeyler aslında. Basit deyince şey, basit diye anlaşılıyor. Yani hani temel yapı taşı olan şeyler.
Fundamental diyorsunuz siz.
Evet, fundamental. Ya yani basic research deniyor çünkü. İngilizce'de basic research diye, fundamental research diye de geçiyor. Bunların da tabii ticari bir şey faydası olabiliyor ama bu tarz, yani asıl inovasyon dediğin şey o fundamental Lego taşlarının üzerine çok daha fazla, çok yüksek frekansta bir şeyler yapıp kurabilen şeyler inovasyon oluyor.
Tamam,
yani kombinatif olması lazım yani.
İşte benim burada aslında tartışmaya çalıştığım şey şu. Bir şeyi problem çözdüğünü gördüğümüz zaman inovasyon der gibiyiz, değil mi? Hı-hı. Bir probleme çözüm. Aslında olmayan bir problemi mi türetiyor aslında bazı şeyler? Bir şey
yani, ben problemi türetiyorsa başarısız olur ama ya.
Ben şu işte şuna bak, o zaman ileriye doğru gidiyorum. Bir şey ticarileştiği zaman, ticari bir değer üretmeye başladığı zaman, yani işte milyar dolarlık şirket olursa globalde, diyorsun ki bu bir inovasyon yarattı. Yani inovasyon sonucunda bu paralar geldi. Acaba gerçekte o problem var mı idi, yoksa bir hype ile bir para mı üretti sistem? Örnek verelim. Instagram bir problem çözüyor mu?
Çözüyor.
Çözüyor.
Ne gibi problem çözüyor sizce?
Ego problemini çözüyor.
Bak şimdi bu problem, yani ego problemi çözüyor mu?
Ego ya da yaratıyor.
Yaratıyor.
Yani bir şey çözerken onu ortaya çıkartıyor.
Burada o ikisi birbirinden biraz farklı şeyler. Bir, öncelikle hiçbir üretilen bir şey talebi doğuramaz. Her şey talebin doğrultusunda üretilir zaten. Yani tersine bir şey çalışmıyor. Tersini yapmaya çalışanların hepsi batıyor zaten.
İşte Uber for Dogs'a da şöyle bir şey olabilir. Yani eğer diyelim ki Uber for Dogs'u yaptın ve günde böyle bir açtın, işte 5 order, 10 order gidiyorsun böyle. Bu şu anlama geliyor. Gerçekten insanların köpek taşımak için özel bir hizmete ihtiyaçları varmış.
Ya, Uber for Dogs bir örnekle öyle attık kafadan da.
Yok ya, yani bence iyi bir örnek çünkü normalde kimse yapmadı ya şimdiye kadar. Ya,
o gerçekten bir problem olabilir bu arada. Bak, fiziksel olarak bir şeyi taşıyorsun ya. Yani ben böyle sanal bazı ürünlerden...
Tamam, Instagram'dan gidelim o zaman.
Tamam, onu da uydurdum ama yani kafamda şey şekillenmiyor orada. Net bir problem çözümü üreten bir program değil. Aslında böyle bir şey. Pazarlama aracı. Bir hype üretiyor.
Ama işte
ego yani, şişiriyor. Psikolojik bir şey yaratıyor. Sende etki yaratıyor. Onun için bağlanıyorsun.
İnsanların kendini sevdirme problemini çözüyor.
İşte bu bir problem.
bu tabii ki canım, bu insanların çok fundamental bir problemi. O yüzden bu kadar büyük oluyor zaten.
Ya şöyle söyleyeyim, ben hatırlıyorum
mesela. Olayka almadan ben yaşayamıyorum yani.
Bizim evde ben çocukken bize misafir gelirdi. Hı hı. Benzer deneyimimiz kesin olduğuna eminim. Ve kesinlikle o misafirliğin bir kısmında, eğer böyle samimi ve böyle hani uzun zamandır da görülmeyen biriyse, bir fotoğraf albümü açılırdı. Hı hı. Ve o fotoğraf albümünde işte benim çocukluk fotoğraflarım yok, annemin bilmem nesi, babamın bilmem nesi falan gibi fotoğraflara bakılırdı. Ve like alınırdı abi. Like alınırdı bunlarla alakalı. Hiçbir farkı yok bundan yani Instagram'ın. Bunu hyper active bir şekilde yapıyor. Bugünkü konuya bağlayacağım buradan hemen. Yaptığı şey şu. Fotoğraf albümü yapma ve bunu birden fazla insana aynı anda gösterme kabiliyetini, maliyetini sıfıra çekmiş durumda Instagram. Ondan dolayı o kadar popüler.
Burada sadece şöyle bir şey var. Yani şimdi Instagram'ın yapılması çok kolay ya. Şu anda biz otursak, yani abartıyorum hatta, hiç ona bile gerek yok. Büyük Oscar hazırdır onun kodu. Böyle iki günde falan aynısını çıkartabiliriz, değil mi? Yani o kadar scalable falan arka tarafından bahsetmiyorum. Ön tarafından bahsediyorum. Feed olacak, aşağı kayacak falan filan. Bir sürü işte feature var falan filan. Onları yapabiliriz değil mi? Senin kastın eğer buysa, yani ne olacak ki görsel işte resim upload ettiğin ve karşı tarafın resim görebildiği, aşağı kayabildiği bir aplikasyon neden inovasyon olsun ki demekle insanların ya, sevilme problemini çözen bir app neden inovasyon? Farklı şeyler bence.
Ya ben aslında Instagram'a takılarak da söylemek istemiyorum. Genel anlamda dijital dünya kendi kendine de bazı problemler üretip ona da kendiliğinden çözüm mü yaratıyor? Ve buna da inovasyon mu diyoruz?
İşte mesela acaba bir örnek üstünden gidersek daha iyi olur. Çünkü Instagram bence iyi bir örnekti. Çünkü problem yok evet, aslında mesela, ya. Ulan resim ne olacak? Her tarafta resim niye problem olsun? Resim
Instagram ama şey yapıyor. Aslında güzel bir örnek var. Şimdi insanlar Instagram, Twitter, Facebook bağımlısı oldu.
Tamam. Evet.
Yani deli gibi sürekli ekranı yukarı çekip bir şeyler, yeni bir akışın gelmesiyle alakalı bir parmak bağımlılığı falan var insanların. Yani manyaklar. Ya da bir yere gidiyor mesela. İşte geçen gün oldu böyle şeyde, Hollanda'daydım ben. Ya insanlar etrafa bakmıyor, sürekli selfie çekiyor mesela. Şimdi ama ne oldu? En son işte Apple ve işte Google falan filan şöyle bir inovasyon yapma ihtiyacı hissetti. Ekranınızı yani şey screen time'ınızı, yani ekranda geçirdiğiniz zamanı optimize etmeniz üzerine yeni şeyler getirdik dedi. Mesela en basitinden şey getirdi adamlar. Saat 11'den sonra ekranın ışığının rengini değiştirme özelliği getirdi. Neden bunu getiriyor? Çünkü aslında Tuna'nın dediği şey oluyor.
Kendi problem üretti ve ona çözüm yaratıyor. Yani.
Evet, aynen.
Ama bu problemi bilerek üretmedi ya. Bir şey üretti, onun yan etkisi bu.
Evet, ya bu aslında bu şeye benziyor. Ya daha önceki bölümlerde de birkaç kez bahsetmiştik. Yani herhangi bir şeyin aşırısı olmasının durumunda, yani bu, yani su içip zehirlenebiliyorsun. Tamam ya, 3 litrenin üzerinde su içersen bir gün içerisinde zehirlenebiliyorsun. Su zehirlenmesi diye bir şey var.
Rakam yanlış olabilir.
Ne? O 10 litre civarında.
3 yani kadar az değil ya.
Hatırımda öyle kalmış.
3 değil de tamam, pardon.
Yani abartı içersen
neyse. Evet. Yani.
Su zehirlenmesi kaç litre? Teşekkürler Google her şeyi. tamam işte aynen şey demiş yani 3 litrenin üzerinde.
Öyle mi demiş?
Bir seferde 8-10 litre içersen.
Biri öyle dediyse internette doğrudur. Bence kanser de oluyorsundur ya 3 litre içtikten sonra. Sonra da ölüyorsun
işte. Aynen 1 saatte 6 litre su içti öldü.
Çünkü ondan önce hastalığı vardı ben.
Her neyse ama sonuçta suyu da fazla tükettiğinde zehirlenebiliyorsun. Aynı şekilde yani sonuçta bir şeyin maksimini yaptığında toplumsal olarak zarar görüyor olabiliriz. Ki o zaten kapitalizm yani.
Ama bunun şey zaten farkında değiliz ki ya. Yani buna yapacak bir şey yok ki. Ben bir tane ne bileyim yani bir şey üretiyorum. Bir lamba üretiyorum ve aslında o lamba doğaya böyle böyle zarar veriyormuş ve şu andaki teknolojiyle, bilimle biz onu ölçemiyormuşuz ve o yüzden dünya yok olacakmış.
Kesinlikle. Kesin böyle şeyler 100.000 tane vardır zaten. Yani sürekli buluyoruz böyle şeyler.
O kadar hiçbir şeyin farkında değiliz ki.
Tamam, yeterince beyin yakmadık, biraz daha yakalım Samcan. Öbür konuya
aynen, geçelim. Gerçek beyin yakıcıya gelelim artık.
Yani gerçek beyin yakıcı.
Bu da bir podcast ismi olabilir ya.
Şimdi bu böyle birkaç zamandır düşündüğüm bir konuydu. Aslında yatırımcı olarak aradığınız belli şeyler var. İşte hep ekiplerden falan bahsediyoruz. İşte ekiplere neden yatırım yapar bilmem ne falan. Ama aslında yatırımcıların bir de baktığı trend diye bir şey var. Yani bir dalga. Bir şeyleri yeniden hareket ettiren
hype.
Hype'lar. Hem hype hem de fundamentally yani altı sağlam bir şekilde bir şeyleri değiştiren şeyler.
İşte önümüzdeki 10 yıl boyunca domine edecek, hep üzerine gidilecek sektörler.
İşte mesela Web Browsing'in son 4 yıldır her etkinliğinde mobile is the future.
Niye Web Browsing'e özelleştirdin? Tamam yani Web Browsing'de yapıyordu. Herkes, Google bile bunu diyordu yani.
Evet, bütün etkinliklerde mobile is the future, mobile is the future. Şimdi peki böyle trendleri nasıl görebiliriz diye böyle bir arkadaşlarımla falan filan tartışıyordum. İşte kendim bir şeyler okuyordum falan. Ve yakaladığım şeylerden yani bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bu arada bu anlatacağım şey muhtemelen trend belirleyen şeylerden bir tanesidir. Yani daha böyle başka bir sürü şey vardır da. Benim gördüğüm şey şu. Bir şeyin bir ürün olabilir, bir aktivite olabilir, bir hizmet olabilir. Yani bunun fiyatı çok dramatik bir şekilde düşüyor. Yani eskiden bu işte 10 bin dolara, 100 bin dolara satılan bir şeyken ve buna sahip olabilecek insanların, şirketlerin sayısı çok limitliyken bir anda fiyat dramatik bir şekilde aşağı düşüyor. Bir anda normalde buna hiçbir şekilde erişemeyecek olan insanlar, kurumlar bunu yapabilir hale geliyor. Ve çok büyük bir yani bütün sektörlerde, burada herhangi bir sektörde olmak durumunda değil, bütün sektörlerde çok çok çok dramatik etkileri oluyor. Şimdi
inovasyon kapısı açılıyor.
Evet, aynen. İnovasyon kapısı açılıyor. Çünkü kombinatif şeyden bahsettik ya inovasyonda. Lego parçaları var. İnovasyonun sana verdiği basit Lego parçaları. Ama bu Lego parçaları hepsi altından yapılıyor ve çok pahalıyken çok az insan bunları birleştirebiliyor. Ama nerede ki Lego parçaları çok ucuzladı ve plastikle üretiliyor, herkesin elinde Lego parçası oluyor ve bir anda oradan buradan Lego parçaları birleştirip farklı farklı inovasyonlar yapıyorlar.
Yani daha önce hiç görmediğimiz Lego şekiller aynen çıkıyor ortaya falan filan.
Şimdi bunun örnekleri ne var?
En basit şey değil mi ya? İşte mikroçipler.
Ben de onu düşünüyorum. Evet. Elektronik komponentler düşünüyorum.
Yani işte bilgisayar 10 bin dolardı, şimdi 1000 dolar.
Yani bilgisayar 10 bin dolar falan değildi. 10 milyon dolardı.
İşte neyse yani bir ara 10 bin dolardı belli ki.
Tabii canım şey yani tahmin edilen bir ara yani yıl sonu satış tahminimiz dünyada 50 falan hani bilgisayar için. Yani böyle bir komiklik. Ama işte orada birisi şey görüyor. Diyor ki ya bunun fiyatı 10 milyon dolarmış. Sonra 1 milyon dolar olmuş. Sonra 100 bin dolar olmuş. Ulan 10 bin dolar olacak. Sonra 1000 dolar olacak. 1000 dolar olduğunda bizim Ahmet abi de alabilir bunu. Bunu diyen kişi bu arada Steve Jobs. Bunu diyor ve bir anda aslında bunu da ben insanların evine gidebilecek şekilde yaparsam inanılmaz bir...
Yani orada bir sektör doğacak. Diyor. O evet, sektörden en çok beslenenlerden biri ben olabilirim. Yani şu anda öyle bir sektör yok. Kimsenin de umurunda değil. Ama o sektör o kadar çok büyüyecek ki ben... Onda birinci, ikinci olursam ben de çok ihya olacağım. Bunu fark edip buna oynamak. Bu işte demin diyorum birkaç hafta önce konuştuğumuz Opsin'in hikayesinde de vardı ya. Yani DevOps diye bir şey o kadar ön planda değilken başlamış bir hikaye. Ama DevOps kültürünün, DevOps'çuların ortaya çıkmasıyla, başlamasıyla Opsin'in işlerinde büyümesi, aynı oranda devam etmesi ve o kadar büyümesi ki o işlerin işte satın alınması Atlas yani tarafından ya da işte gelirlerinin şu kadar kat artması, bu kadar kat artması.
Bu arada bak ilk opsiyonundan bahsettin zaten Berkay'la bile konuştuktan sonra da bayağı bir aklıma gelen şeylerden birisi bu. Çünkü aslında daha demin anlattığım tarz bir trendin yani bu şey gibi düşün, tsunami bu. Ya da önce denizin dibinde bir deprem oluyor. Bu daha demin anlattığım şey deprem. Ondan sonra bu bir tsunami'ye neden oluyor. Tsunami bir şehre çarpıyor. Onun da sonradan artçı dalgaları oluyor. Sen hangi
aşamada fark ediyorsun?
Aşamada yakalarsan o kadar fazla daha değer yaratıyorsun.
Yani mesela tsunami denizdeyken görünmez ya, çok derindeyken. Gitgide evet, yaklaştıkça aynen ortaya çıkar ya. O şey yüzünden. Sen onu mesela o anda hissedebiliyor musun? Biri işte ne bileyim, bir tane search onu hissedip kaçıyor. Bir tanesi hissetmeden kaçmıyor. Biri ölüyor, biri yaşıyor.
Aynı şekilde tsunami şehre çarptıktan sonra hala çok büyük dalgalar oluyor. Yani en büyük dalgayı geçmiş oluyoruz. Ama ardından gelen büyük dalgalar oluyor. Şimdi Opsgen örneğine gidelim. Opsgen'i derindeki bir vurgun çıkmış bir depremden mi doğuyor? Hayır aslında. deprem oluyor. İşte herkes...
Tabii ikinci, üçüncü dalga diyebiliriz.
Oluyor. Evet, aynen. Herkesin bilgisayarı var. Ondan sonra Amazon bilmem ne falan filan bir sürü bilgisayar alıyor. Sonra cloud computing dediğimiz, yani bulut dediğimiz şey çıkıyor. Buluttaki olay ne aslında? Bulut şunu yapıyor. Biz bundan 10 yıl önce bu podcast'i çekmeye çalışsaydık arkadaşlar. Bir düşünelim. 10 yıl önce 2006 yılında
server alırdık herhalde.
Çıkıyor, evet, aynen. Podcast 4. kişi olurdu. Çünkü teknik olarak bunu yapabilecek birisi olurdu. Ya da Tuna bir yandan o tarz teknik kişileri de
DevOps'luk yapmaya başlardı. Server ayakta kalsın, millet dinleyebilsin.
Patreon'dan sizden para almaya çalışsaydık öyle bir şey pek mümkün olmazdı.
PayPal vardı çünkü, o zamanlar alırdı yani falan. Işte,
PayPal vardı. PayPal'dan gönderildi.
Orada geri gitti yine.
Yani şey aslında geri gittiği durumlar oluyor. Yani.
Türkiye özelinde gitti işte.
Evet, Türkiye özelinde özellikle gidiyor. Ondan sonra biz bunu bir şekilde bir yerde yayınlamak isteseydik zaten daha iTunes falan filan yeni çıkmıştı.
İşte web sitesi yapacaktık.
Bir yere koyacaktık bilmem ne falan. Biz bile yani cloud computing dediğimiz, bulut dediğimiz şey falan filan olduğu için
çok rahat,
çok rahat bir şekilde podcast çekiyoruz.
Evet.
Şimdi Barış oturdu mesela. Furkan mıydı çocuğun adı ya? Furkan'la beraber oturdu. Kaç haftada yaptınız?
Ya, bir ayda.
İşte bir ayda bir aplikasyon yaptı. Şimdi ayda ne kadar para ödüyorsun?
5.
5 dolar
para. 5 para. 5 euro galiba.
5 para ödüyor. Evet. 5 para ödüyor. Her neyse. 5 para ödüyor ve bir anda bir tane aplikasyon yapıyor. Şimdi mesela diyelim ki %2000 büyüdü şey. Sizin şirket. Self service bir yazılımdan bahsediyoruz. Muhtemelen 3. ya da 4. alacağınız adam DevOps'çu oluyor.
Tabii canım.
O zaman ne oluyor aslında? Bakın nasıl artçı etkiler oldu. Sonunda Barış ve benzeri insanların tamamı sürekli DevOps çalıyorlar. DevOps'u da almak istemiyorlar. Alsalar bile işte onun işleri otomatize olsun istiyorlar.
Evet, ondan sonra Opsen'i keşfediyorlar. Ona para vermeye başlıyorlar. Opsen'i bu market iyiymiş deyip normal ne bileyim beklemediğinden fazla büyüyor belki. Atlassian diyor ki bu adamlar nasıl bu kadar güzel büyüyor ya, biz bunu görememiştik. Gidiyor satın alıyor. Evet. Hikayede böyle mutlu sonla bitiyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu dalgaların içinde şöyle etkiler de var. Şimdi biz podcast yapabiliyoruz ve bu kadar kolay olduğu için yapabiliyoruz ya. İşte zaten haftada bir saat ayırabiliyoruz buna. Bu haftada 3 saat isteyen bir halde olsaydı, işte cloud computing bu kadar olmasaydı falan filan neyse artık. Biz bunu yapamayacaktık. Yapamasaydık bu bilgi işte 174 bölüm bilgi yayılmamış olacaktı. Aynen. Bu bilgi yayılmadığı için diyelim ki bilmiyorum şu an tam emin değilim. İşte Türkiye'de ya da işte girişimcilik ekosisteminde 10 milyon dolarlık ciro yapılmamış olacaktı. Gibi evet. Böyle küçük evet. Bir sürü etkisi var bunun. Öyle olunca da zaten her şey geri gidiyor. Böyle de o multiplier efekti etkisi aslında artıyor. Birisi podcast yapıyor, birisi bir tane app yapıyor, birisi ekstradan adam almak durumunda kalıyor, birisi bir yere daha çok para vermek zorunda kalıyor falan filan. Bu bir şey enflasyonu yaratıyor. Ne derler? Yan sektör gibi düşünüyorum bunların hepsi. Yani cloud computing oldu. Biz hepimiz yan sektörüz. Ve hepimiz büyüyoruz. Ve bu şişiyor artık aslında gitgide. Şişiyor derken bir olumsuz hani balon gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Büyüyor aslında çok doğal bir şekilde. Gün gelecek başka bir büyük dalga alacağız. Ve hepimiz ona şey yapacağız. Girmeye çalışacağız. Yani aslında burada da bunu yapabiliriz gibi. Bu arada demin şeyden bahsederken aklıma geldi. Onu söyleyeyim. Yani onunla ilgili bir fikriniz varsa onu da merak ediyorum. Son bölümlerde İşte 3-4 haftadır falan Apple Watch'tan dinlenme almaya başlamışız. Bununla ilgili hiçbir şeyiniz var mı? Ya bana biraz ilginç geldi. Ben zaten şunu beklerdim. Daha önce de oluyor olmasını beklerdim. Sıfırmış. Şimdi bir anda 4 hafta önce başlamış.
Apple Watch reklamında resmimiz çıktı. Ondan olabilir mi?
Olabilir mi ya acaba gerçekten? O kadar şey mi? Böyle branding hani etkisi mi?
Bu arada Apple Watch'un listelediği şeyler arasında işte şu anda.
Ya öyle de Apple Watch'tan zaten podcast uygulamasına girince zaten bizi görmüyor muydu insanlar? Hani bizim orada reklamda çıkınca mı?
Belki Apple Türkiye personeli dinlemeye başlamıştın diye.
Olabilir. Bunlar kim ya? Türkler de varmış dinleyelim. Neyse bana ilginç geldi biraz. Sıfır olması ilginç geldi. Hiç mi dinlemezse yani daha önceden Apple Watch'tan birisi. Neyse Apple Watch'tan dinleyenler teşekkür ederiz.
Podcast aplikasyonu şey yapılmıştır. Yani bu arada birkaç tane daha dalgadan bahsedeyim. Sizin de aklınıza belki bir şeyler.
Buna dalga dememiz ne kadar doğru bilmiyorum ya.
Ya işte bilmiyorum yani hani trend diyelim yani doğmuş evet. Trendler. Mesela aslında daha demin Tuna da güzel bir noktaya kalırdı. Hı. Yani içerik üretmenin maliyeti ve bir yandan bu içeriği de binlerce, yüzlerce insanla paylaşmanın maliyeti inanılmaz düştü her şeyde. Hı hı. İlk bu şeyle başladı, bloggingle başladı. Sonra işte Twitter'la başladı, devam etti, Facebook falan filan. Mesela bu inanılmaz etkileri oldu. Neden? Bazı pozitif etkileri var, çok fazla negatif etkisi var. Mesela fake news.
Evet. Yalan ya da işte internete bir şuram ağrıyor, öleceksin hemen.
Aynen. Bir doğrulanmamış bilgilerle doğrulmuş. Aynen.
Şeyler. Ama o da neyi doğurdu? Teyit.
Evet.
Teyit çıktı. O da teyidi doğurdu. Aynen.
İşte bak, bu kendi kendine problemini yaratmanın bir örneği aslında. Teyit niye var olsun ki eskiden? Yani teyit var olabilir miydi bu çağdan önce? Mümkün diye komik olurdu. Niye? Nasıl yani? Zaten evet, yani gazetecilik diye bir şey var. İnsanlar yazıyorlar falan. Yani hani o kadar hızlı tüketilmiyor. Yalan haber yayılmıyor. Şimdi tam tersi. Yalan haber yayılıyor özellikle. Çünkü daha sansasyonel falan. Teyit olup kendi şeyini ne derler? Marketini gördü ve buldu. Orada şey var aslında. Demand var. Supply geliyor.
Bir diğer şey mesela siber güvenlikte gördüğüm şeylerden birisi. Bir sürü işte yeni yazılım geliyor. Yazılım geliştirmek çok ucuz falan filan. Amazon'dan server kiralamak çok ucuz. Bunların siber güvenlikte şöyle bir etkisi oluyor. Normalde siber saldırı yapmak çok zor. Bundan 10 yıl önce. Hı hı. Teknik olarak öğrenmen gerekiyor. Ondan sonra teknik olarak öğrensen bile belli bir hacmin üzerine saldırı yapamıyorsun. Çünkü o kadar bilgisayarın yok. Ama şimdi ne oldu? Bayağı bildiğin hani...
Paranla yapabiliyorsun.
Paranla, yani ne kadar paran varsa o kadar saldırabiliyorsun gibi duruma geliyor. Bir yandan ürün, yani saldırı ürünleri o kadar basitleşmiş durumda ki 2-3 tane yazılım alıyorsun. Bir anda böyle hani 10 yıllık hacker'ın zar zor öğrendiği şeyleri falan filan çat çat yapabilir hale geliyorsun.
O yüzden mesela, de kendi talebini oluşturan bir cyber security aynen, diye bir şey oluşuyor.
Aynen. Yani mesela bunlar bayağı ilginç. Ben böyle bakmaya başlayınca acaba neyin fiyatı dramatik bir şekilde düşüyor?
Peki bu çok yani, kolay bakılabilen bir şey değil mi? Yani bir taraftan bu bakış açısı benim aklıma yatıyor. Diğer taraftan da neyin fiyatı çok hızlı düşüyor? Çok basit bir query değil mi? Hemen her yere yaz bunu. Hemen cevabını alabilirsin yani.
Tuna'ya soralım.
Bunu nereden bulabilirsin ki? Milyonlarca üründen bahsediyoruz.
Tamam. Yani hepsinin datasının yok mu bir yerde var?
Nerede, yani nerede var?
Yani şu anda bilmeme rağmen ben şu rahatlıktayım. Öyle bir database vardır. Bunu günlük saatlik tutuyordur. Ve ben buna derim ki işte şu günden şu güne şu kadar yüzde düşmüşse rakamlar bana getir bunları falan gibi şeyler yapabilirim gibi geliyor.
Her şey online marketplace üzerinde satılırsa evet. Bu, yani atıyorum sen şimdi neyi girdi olarak tanımlayacaksan ona göre ayrı bakman lazım.
Diyelim ki ben şunu düşünüyorum. Londra şey borsasındaki abi, şeylerin fiyatlarına ulaşamaz mıyım ben? Ulaşırım. Bu yeter yani diyorum
şey
ben.
Şey gibi bakıyorsun, bu öyle bir şey değil ki.
Ben akaryakıt fiyatlarını kaç para veriyorum almak abi için biliyor musun sen?
Heh, bak çok iyi örnek ya.
Ben akaryakıt bak sadece belirli dünyada çok kısıtlı bir bölgedeki Akdeniz piyasasındaki belli sayıdaki ürün fiyatlarını her gün alabilmek için Reuters üzerinden bir Londra'daki bir nedir o Standard & Poor's'un bir şirketi var, Platts diye. O oradan aldığım bültenin aboneliği $200,000.
Al işte. Al sana disruption alanı ya.
200 ama yok evet. Zaten başka bunlar çok i̇şte kısıtlandırılmış yok. Bilgiler i̇şte verilmiyordu şimdi.
Çok demek iyi. Demek ki bir şekilde olabilir abi. Tam olarak anlatmış.
Çünkü bilgi şey satıyor ya sonuçta. Ne olabilir ki?
Rakam satıyor, rakam. Ha, işte. Sadece sayıyı satıyor sana.
Aynen öyle.
$200,000 ya gelen şey gazete aboneliği ya gibi ben PDF.
1000 tane satışçı olsam hepsinden her an oralarda bulundursam ve bir şekilde o şeyleri fiyatları her gün işte şu anda belli ki alamıyorsun ama ben diyorum ki alabilirim.
Abi adam kapalı, bunu copyrighted bir materyal olarak
derim, satıyor sana. Şunu diyorum ben sana, yasayı çiğnerim, adam öldürürüm, yine alırım, anlatabiliyor muyum? Alırım ve o parayı ben kazanırım ve daha ucuza veririm ve bütün marketi şey yaparım, disrupt ederim. Şunu demeye çalışıyorum yani orada inanılmaz bir fırsat var. Şu örnek bence çok cuk diye oturdu yani harika oldu.
Tam istediğimiz örneği verdin.
Çünkü bu dönemde var mı öyle bir şey ya?
Var işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu şey gibi, sen şu anda ne diyelim BNP Bankası'nın işte Orta Avrupa'daki ülkedeki firmalara, belli boydaki firmalara verdiği kredilerin fiyatlarını alabilir misin bir yerden? Verir mi sana bunu?
Kredi deyince kredi aynı fiyatları şey, biraz daha şey gibi şey oluyor.
Tamamen aynı şey.
Yok yok, bak ben diyorum ki onu da alırım ama onun legal şeyi daha konsekansı daha fazla olabilir.
Tam olarak aynı şeyden yani bahsediyorum. Işte çok bir kritik şey var, bilgiler şey verilmiyor dışarıya çok.
İlla şey olmak zorunda değil. Şimdi bak.
Ya buna adam takılmayalım tabii bu konuya da.
O kredi verisini alıp ne yapıyor? Ya da Tuna sen işte petrol varil fiyatlarını alıp ne yapıyorsun? Onu nerede kullanıyorsun?
Evet.
Ve belki de öyle bir şey olacak ki sen bu petrol varil fiyatını almadan, o hep aldığın veriyi almadan sana daha iyi sonuç veren bir şey çıkacak. Biz bunu gördük. Hı-hı. Gerçekten oluyor. Bak, Sulston bunun tam şeyi işte. Normalde adam gidiyor, bizim Barış'la beraber çalıştığımız firma. Raft'ta web sitesinde bir sürü ürünü var. İşte otelinde book edilmesi gereken yerler var falan. İnanılmaz bir ekip kuruyor. Tamam, bu ekiplere böyle bunların optimizasyonunu yaptırtıyor düzenli bir şekilde. Ama ondan sonra birisi diyor ki bu kadar adam 80 saat harcıyor her bir işte haftada. İşte ne bileyim şu kadar saat harcıyor ama ben bir algoritma yazıyorum. Bu algoritma sürekli çalışıyor. Algoritma ekmek istemez, su istemez. Sadece Amazon'a şunu vereceksin. O da cevap olarak sana bunu verecek diyor. Ve bir anda aslında 5 milyon dolarlık bir ekibin zorlana yaptığı şeyi bu yazılım 1 milyon dolara yapıyor. Ondan sonra daha da fenasını görüyorsun. Insider geliyor. Insider diyor ki yani o kadar da abartmaya gerek yok çünkü 7/24 çalışan bir yani sürekli optimizasyona pazarın çoğunda gerek yok. Pazarın çoğu o kadar değil mi Barış? Yanlış söylemiyorum. Pazarın %5'inde öyle bir optimizasyon yaptığında çok para kazanıyorsun. Ama %95'inde adam 3-5 tane optimizasyon yapsa şurayı burayı düzeltse birazcık hayatı zaten %70 iyileşiyor ve rahatlıyor diyor mesela.
Bak bu söylediğinle ilgili daha geçenlerde SAP Türkiye gelip bir ürün tanıttı benimle birkaç yöneticiye şirkette. Çünkü biz şey yaptık, ilgilendik konuyla, gelip size anlatalım dediler. Oturduk masanın etrafına. Yaptıkları şey şu: cloud computing aslında konuştuğumuz şey.
SAP uyanıyor.
SAP işte kendince dönüşüm yapıyor kendine. Tabii hani SAP çok hantallaşmış bir şirket tabii. O da kendi açılımını bulmaya çalışıyor. Ama böyle bir ürün yapmışlar ve satıyor şu an. Satabiliyor. Ürün şu: senin SAP database'inde bulunan, geçmiş yıllarda var olan bütün satış verilerini senin verdiğin detaylandırmayla beraber alıyor. Cloud Computing'e upload ediliyor bunlar canlı canlı. Orada bir algoritma bunu işliyor ve senin önündeki dönem için tahminlemeni yapıyor. Bu bir. İkincisi, bu tahminlemeyle yaptığı plan dağıtımını bütün satış ekibine yapıyor. Ve online portal gibi çalışıyor zaten aslında. Herkes telefonundan, tabletinden erişebiliyor. Yani öyle bir mobil platform. Orada bölgesel, hem bölge müdürlüğü hem saha müdürlüğü bazında satış planlaması, müşteri bazlı, risk analizleri, şunlar bunlar, bir sürü bir şeyleri yapıyor. Hedeflerini takip ediyor bilmem ne. Sana güzel görselleştirerek rahat bir şekilde anlık olarak takip sağlıyor. Tamam mı? Ya bu aslında bir satış planlama departmanının yaptığı işin tamamı. Yani şu anda yani bizim özelimizde herhalde 10-15 kişi falan var. 15 kişinin işini bir algoritma yapıyor. Ama bunun karşılığında da senden deli para alıyorlar. O öyle bir şey. Yani belki o personelin maaşı kadar parayı bir kere alacak. Ama dediğin gibi yani bir sürü insanın yaptığı işi işte, aslında bir tane yazılım.
Aynen. Ama uzakta. Siz bunu almazsınız çünkü siz dünyanın en late adapter firmasısınız.
Ya almadık zaten.
Almadık.
Ama krize girdik yani.
Ama zaten SAP de bunu yapacak en iyi yer değil. Çünkü o konuda tecrübeleri var. Tecrübeleri yok. Bunu öğrenmek durumundalar.
Yok, orada şöyle bir güzelliği var adamın. Zaten SAP'de ya datan.
Adam aynen öyle. Onun üzerine kuruluyor.
Tabii onun üzerine yaşıyorsun
yani zaten. Datanın değeri sonsuz ama algoritmanın değeri o kadar az ki. Yani o algoritmayı şu anda zaten yazmış ve çok daha iyi çalışabilecek trilyon tane küçücük şirket var falan filan.
Aynen öyle. Aynı fikirdeyim. Ama yani bu da örneği gelmiş.
SAP'de deniyor ya, ne yapsın, yazık yani. Evet. Neyse, buraya nereden geldik bu arada, bu konuya, bu optimizasyon yani muhabbetine? O bilgiler alınır, o bilgilerle daha güzel ürünler yapılır ve işte Reuters'ın sana 200 bin dolar sattığı şeyi ben 150 bin dolar satarım ve benden alırsın.
Reuters aracı bu arada, Reuters satmıyor.
Neyse, platform neyse artık.
Reuters ayrıca para alıyor.
Bayağı inovasyona açık, disruption'a açık bir alan.
Yani Samican'ın söylediği şeyi aslında özetleyelim. Şunu demeye çalışıyoruz. Kafa açmak için bu konuşmayı yaptık biraz da. Bir şeylerin bazı girdi maliyetlerinin düşmesi bir şeylerde evet. inovasyon tetikliyor.
Doğru.
Sadece nerede tetikleneceğini tahmin etmek oyunu var ortada. Bilmiyoruz orayı. Orayı bulabildiği zaman zaten o gemiye bin, yürü git yani. Aynen. Yürü git.
Yani mesela hemen bütün dinleyicilerimize örnek vereyim. Gitsinler baksınlar. Bir sürü yatırımcının şu anda aktif bir şekilde genetik alanındaki şeylere ve onun etrafındaki periferisindeki şeylere bakmasının temel nedeni bu. Neden? Çünkü son 10 yılda genetik analizin, bir genetik analizin maliyeti 1 milyon dolardan böyle 100 dolara düştü. Aynen.
1000 dolara satılıyor. Maliyeti belki evet. daha da düştü.
Aynen. Yani inanılmaz bir şekilde düştü. Yani bu yılın sonuna doğru iyice düşeceği falan bekliyorum.
O yüzden hype işte şu anda.
Ben daha da düşeceğine inanıyorum. Yani işte o Apple Watch'tan kan damlası vereceğiz. Aynen. Bütün genetik analiz yapacak falan.
Bileğimin içine gelecek. Ne zaman alacağım o aleti bilmiyorum ama alacağım yani bir ara.
İşte aynen.
Ve 100 dolardan da fazla vermeyeceğim bir kusku.
Evet.
Okey. Arkadaşlar şimdi bu konu çok çok daha uzayabilir ama ben uçağım kaçıracağım.
Aynen bunu unuttuk.
aynen ve daldık konuşa konuşa devam ediyor. Şimdi,
bence şöyle yapalım. Yorumları okuyacağız dedik. Şunu yapabiliriz. Samican gidebilir. Biz yorumları okuyup kapatabiliriz.
Okay. Tamam öyle yapalım.
Tamam.
Tamam o zaman Samican seni gönderiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim.
Arkadaşlar bir yorumdan gitmem gerekiyor. Kusuma bakmayın tekrardan görüşmek üzere.
Hadi bahşişten. Görüşürüz Samican.
Teşekkürler bu içinde.
Evet şimdi önce ekşi sözlükten başlayalım. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsak son 3 yorumu okumamışız. Horti adlı kullanıcı demiş ki sayenizde İstanbul trafiği çekilir hale geldi. Belki teknik konuların konuşulduğu bölümler de olabilir. Örneğin bir girişimci en baştan yazılımı geliştirirken bak girişimci yazılımcı hemen karşı.
Aynen öyle kafada öyle oturdu.
En baştan yazılımı geliştirirken hangi ürünleri kullandı? Hangi bulut servislerini kullandı? Teknik olarak takıldığı sorunları nasıl çözdü gibi? Teşekkürler.
Hmm, yes demiş. Bunu yapabiliriz. Biraz daha detaya girersek.
Zaten aslında konuk aldığımız herkes bir şekilde bu tarz bir hikaye anlatıyor.
Hı hı. Yani özellikle evet. hikayeler olursa böyle opsiyonu gibi oralara değiniyoruz. Ama bazen yani biz biraz daha hikaye tarafına girmek istiyoruz. Çünkü bu tip böyle teknik bilgiler yani biraz daha basit geliyor. Ama anlıyorum bu talebi de yapabiliriz. Yani biraz daha oraya dikkat edebiliriz. Biz genelde her şey opsiyonunda ne bileyim product management'da hangi tool'u kullanıyorsunuz? Jira mı, Trello mu diye sorabiliriz. O kadar detaya girmiyoruz. Yapabiliriz. Evet haklı. Okey. Kabul.
Teşekkür ediyoruz kendisine. Mesene adlı kullanıcı uzun bir yorum yazmış. Son zamanlarda kendim de podcast yapan bir ekipte olmama rağmen hiç podcast dinlemediğimi fark etmem ve adını sık sık çeşitli yerlerde görmem üzerine dinlemeye başladım. Ve gayet de güzel bir podcastmiş efendim demiş. Her ne kadar ben yazılımcı olsam da hep yazılımcılar çıkıyor karşımıza. Seçtikleri konular gayet güzel ve muhabbetleri de gayet eğlenceli. Tüm podcastlerini dinlememiş olsam da işe gidip gelirken dinliyorum güzel oluyor. Evet. Sadece bir podcastlerinde Iziko hakkında bu Iziko'ya ne yorum yaptılar ya.
O Iziko bence çok iyi oldu. Herkesten böyle tepki gelmesi bence o konuda bayağı bir bilgi eksikliğinin olduğunu gösteriyor.
Güzelmiş. Sadece bir podcastlerinde Iziko hakkında eğer yurt dışına çıkmak istiyorlarsa 3D özelliğini kapatmaları lazım ve sanayi tarzında bir şey denilmişti. Aslında payment gateway'leri implemente eden firmalar bunu kendileri belirliyorlar. Parantez içinde en azından bu zamana kadar kullandıklarım bu şekildeydi demiş. Yani bunu bazen son kullanıcıya bırakıyorlar, bazen de belirli bir limitin üzerinde ise 3D ödemeyi zorunlu kılıyorlar vesaire gibi. Dolayısıyla Iziko'da yurt dışında müşterisi olursa 3D ödemeyi o müşterileri zaten açamayacağı için sorun olmayacaktır.
İşte yani ben hemen orada bir dönüşle şey yapayım. Biz bunu Community Inviter'da bu problemi yaşadığımız için ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Amerika'dan ya da işte 3D'nin olmadığı bir bölgeden insanlara gelip 3D ekranı görüp ödeme yapamadan çıkmak zorunda kalıyorlardı. O yüzden bu problemden de bahsettim. Başka bu problemi yaşayan arkadaşlarım da oldu. Yani bu tecrübeyle gelen bir şey olduğu için o konuda çok rahatım. Ben insanların bu kadar teknik bir şekilde bilgili olup bunu tecrübe etmemiş olmalarına şaşırıyorum aslında. İşte bunları şey yapmak lazım. Yani okey bunların bir teorik şeyleri vardır. Aslında işte Amerika'dan gelen 3D hiç gözükmemeli. Hı hı. Ama gözüktü. Ve onu biz ekstra iletişime geçerek olayı ekstra anlatarak bak bu ürün aslında yurt dışına satılacak falan diyerek Iziko tarafında kapattırabilmiştik.
Anladım. Tabii oradaki bankalarla anlaşıp onların sanal postlarını kullanabiliyor olmaları ve varsa değişiklikleri yapmış olmaları gerekiyor gibi bir şeyler demiş. Yorulamam bu kadar. Hadi hayırlı işler.
Neyse bu konuda böyle konuşuyor olmak benim hoşuma gidiyor. O bilgi düzgün bir şekilde yayılması için bence çok faydalı.
Teknik bir yorum olmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Wu adlı bir kullanıcı. Başından beri dinliyorum. 3 tatlı adam tarafından yürütülen dev organizasyon demiş.
Ya biz her şeyizdir, tatlı değiliz.
Haksız değiliz. Doğru. Bu muhteşem üçlüyü 139. bölümle birlikte çözdüm. Aşağıda direkt kendi ağızlarından açıklamalarını ve yorumlarımı iletiyorum demiş. Bak şimdi. Samican 2 nokta. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Dağıtık defteri kebir ile ilgilenen girişimlerden bahsedelim mi? Demiş. Bu da şimdi yorumluyor devamını. Rahat bir 2-3 dakika açıklar bu durumu. Müzakereye açıktır. Oyunun genelini görmeye çalışan forvet arkası oyuncu gibi çalışır. Adeta Alex demiş.
Vay be.
Barış 2 nokta. Bahsedeceğiz ya. Ona da şöyle yorumlamış. Nasıl bahsetmiyoruz? Tabii ki bahsedeceğiz. Genelde böyle şeyleri pek düşünmez. Tam bir fırsatçı golcüdür. Ver pası atsın. Tam bir İbrahimovic.
Hay Allah. İbrahimovic'i de sevmiyorum adam. Kötü biri ya. Evil. Ama neyse. Golcü ligi tabii.
Tuna 2 nokta. Bence bahsetmemiz lazım. Buna da şöyle yorumlamış. Adam yine kibar. O da biraz Samicel ekolündendir. Geniş düşünür. İyi yer tutan merkez orta sahalar gibidir. Çok ön plana çıkmadan pası verir. Oyunu ileri taşır. Onu anlamak bahsettiği şeylerde biraz daha derin olmayı gerektirir. Şüphesiz ki o tam bir Lampard.
Çok iyi ya. Vay. O kadar iyi bir tanımlama ki ya.
Abi, ya futboldan çok anlamıyorum ama Lampard böyle bir mi onu da bilmiyorum.
Yani biraz daha Iniesta'yı hissettirdi bana ama Lampard da fena olmaz.
Çok güzel yorumlamış. Teşekkür ediyoruz bu adlı kullanıcıya.
Çok sağ olsun.
Bravo vallahi.
Çok çok eğlenceli
bir yorum. Bizi de iyi tanıyorlar ya. Aynen. Hakikaten.
Şimdi şey geçebiliriz.
Ekşi'de yorumlar bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Bir de Apple Podcast'e yazılan yorumlara bakalım. Mustafa Düzyol yazmaya çalışmış herhalde. Düksyol olmuş yorumda. Eğer hem gündemi takip edip hem de geyik yapmak istiyorsanız harika bir podcast. O kadar samimiler ki muhabbetin içinde gibi hissediyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. SCY adlı kullanıcı. Bulması mümkün mü pek bilmiyorum. Ama ülkemizde bulunan herhangi bir yabancı yatırımcı ya da yabancı bir girişimciyi konuk olarak alsak, onların gözünden burayı bir dinlesek güzel olabilirdi.
Paraşütteki şanı olabiliriz aslında. O bayağı Türk oldu ama yine de yabancı.
Olabilir.
Erhan bizi duyuyorsan bunu ayarlayalım.
Bu dinleyici kitlesinin en azından yarısının İngilizce olacak bir bölümü kaldırabileceğini düşünüyorum. Diğer yarısını da İngilizce öğrenmeleri için bir bahane verip onları da İngilizce çalışmaya teşvik edebiliriz. Ayrıca bazıları Barış'a gıcık demişler. Parti kur oy verelim Barış Reis demiş.
Aynen. Şimdi ben bu aldığım gazla yaklaşık 30 oy alacak partimi kuruyorum.
Bravo ya. Teşekkür ediyoruz.
Vallahi bayağı gaz verdin şimdi. Nasıl duracağım bilmiyorum yerimde.
Disconnectus Erectus adlı bir kullanıcı. Abi kolay gelsin başlığı atmış.
Eyvallah.
Çok eyvallah. Tamam oğlum. İnşaat mühendisliği okuyorum ve sizin yapmış olduğunuz bilişim teknolojisi, yazılım mühendisliği gibi muhabbetleri pek anlamıyorum. Fakat sohbetinizi dinlemek çok zevkli. Anladığım kadarıyla ortada bir yatırımcı var, ürünü piyasaya süren girişimler var ve çok büyük bir pazar içinde küresel anlamda rekabet var. Evet, özü bu.
Aynen. Yani.
Bu çarkın dönmesi için daima alıcı potansiyeli olarak görülen bir insanoğlu var. O da doğru. Bu sistemden herkes yarar sağlıyor. Alan da memnun, veren de memnun. Aslında sorum şu. Yaşadığımız yüzyılda bu işlerin bu kadar ivme kazanması ve insanlığa bu şekildeki bakış açısı bizi nereye götürüyor? Of, çok derin soru sormuş.
Bizi işte bu podcast'i yapmaya götürüyor.
Sorum saçma gelebilir ama herkes öyle bir bağımlı hale geldi ki bir ürüne ulaşabilmek için yapamayacağımız şey kalmadı. Ya da ben mi çok abartıyorum ya demiş.
Doğal seleksiyon diye bir cevap verebilirim buna.
Ben katılıyorum arkadaşlar.
Evet, doğal seleksiyon. Birbirimizi öldüreceğiz. Sayımız azalacak. Daha mutlu yaşayacağız. Rahat yaşayacağız.
Sonra diyeceğiz ki ne yapacağım ben Instagram'a.
Aynen öyle. Instagram'a gerek kalmayacağız. Egomuz o kadar şey olmayacak. Hassas olmayacak.
Evet. Bravo. Çok derin konulara girmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine sorusuna da.
Aynen. Bu şeyden sonra bayağı bir konu açılabilir aslında. Yani bunun üzerine bir bölüm bile çekeriz.
Bir başka kullanıcı Doğru Soy adlı bir kullanıcı Samican başlıklı yorum yazmış. Samican'ın kaşları ile ilgili ayrıca bir bölüm bekliyoruz. Aramızda soyadına kaş doğdu derdik. Ne o? Tahmininiz de öyleydi tabii. Teşekkürler.
Samican'ın arkadaşlar bazen özel mesaj atmak yerine yorum yazabiliyor. Çünkü Samican'ın kaşları çok çekici olabiliyor. Bir anda klavyeye dönüyor herkes.
Samican'a WhatsApp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar bu yorumları.
Samican'ın kaşlarını biz şey yaptık ya. Bayağı üzerine durduk artık. Alıştık yani.
Alıştık evet. Teşekkür ediyoruz. Buradan da yorum yazan herkese çok teşekkür ediyoruz.
Evet arkadaşlar daha çok yorum bekliyoruz. Daha çok yorum bekliyoruz. Şu anda
olumlu olumsuz her türlü eleştirinize yorumunuzu açığız. böyle eğlenceli yorumlarda bize evet, keyif evet. veriyor ayrıca.
Ben her gün kontrol ediyorum ya. Böyle sabah mesela geldiyse bir hevesle okuyorum öyle. Tabii nasıl bir, ne yazdım.
Birbirimize mesaj atıyoruz zaten.
Yani, aa ne gelmiş gördüm falan diye. Bayağı bizim için bir olay. Teşekkürler.
O zaman
aynen,
bölümümüzü kapatalım. Bir saate geldik.
Kapatalım. Bölümü kapatmadan önce podcast festivaliyle ilgili çok küçük bir update evet. vereyim. Aralık'ta olacak gibi gözüküyor diyebilirim şu anda. Hı hı. Bu kadar, bu netliğe ulaştık en azından. Evet. Aralık'ın başı bekleniyor. Bakalım, daha hala belli değil. İletişimlere tekrar başladık, onu söyleyebilirim.
Evet, şu anda podcast üretenlerle irtibatlar başladı. Hı hı. Davetler gidiyor.
Hı hı. Biraz daha kesinleşsin. Kimin geleceği, kimin gelemeyeceği belli olsun. Onlardan cevaplar alalım. Ben hepinize daha detaylı açıklığı olacağım. Bence güzel olacak. Uzun zamandır yaptığımız evet. en büyük etkinlik olacak.
Ve Türkiye'deki gözüküyor. İlk olacak zaten.
Evet, aynen. Yani Türkiye'de podcastleri bir araya getiren bir etkinlik. Ben duymamıştım. Duyduysanız söyleyin. Yine de ilk olmak için onu yok sayabiliriz. Bence sıkıntı yok. Neyse. Bu arada Hürriyet'teki şeyden bahsettik. Doğru, ondan bahsettik. Ahmet Can'a tekrar teşekkürler. Yani gazeteye çıkmak ne olursa olsun ana akım medya, o gazete kağıdında ismini görmek ilginç bir duygu. Evet. Bu arada gazete kağıdını görmedim ben. Sadece resmini gördüm.
Ben de görmedim ama dinlenmeler artmış.
Evet, o ana akım. Bu kim ya? Bunlar ne diyorlar acaba falan diye şey yapmışlardır. Oradan gelip dinleyenlere de hoş geldiniz diyebiliriz bence. Ondan evet. Bir grup insan gelmiştir. Neyse, klasik kapanışımızı yapalım ve devam edelim diyorum. Bizim kaç tane podcastımız var? Şu anda o haber çıktı ya sanki böyle. Bizim trilyon tane podcast. bu arada podcast deyince aklıma şu geldi. Onu da ekstradan söylemek istiyorum. Serbest Oyun İmalatı'nın bir bölümü çıktı arkadaşlar. İnanamazsınız. Gerçekten de dün mü ondan önceki gün mü ne bir bölüm geldi. Daha dinleyemedim ben ama çok hevesliyim. Yani normal herhangi başka podcast'i dinlemek yerine onu
heyecan
dinlemek
yaratıyor değil mi? Özledim.
Bu kadar ne oldu acaba arada falan diye. Onu dinleyin. Orçun'la Zeynep oyun yapıyorlar. Maceralardan maceralara koşuyorlar. Yani şu anda son podcast'ta acaba ne dediler hiçbir fikrim yok. O yüzden keşke dinleyip gelseydim buraya. Ama oyunlarla ilgileniyorsanız, oyun yapım ve bunun bağımsız olarak yapımıyla ilgileniyorsanız bence dinleyebilirsiniz. Umarız daha çok, daha sık bölüm koyacaklar. Konuşacağız onlarla da umarım.
Özel zamanda bazı mevzular var onun için.
Yes. Onlar da vardı bu arada haberde. Evet. Ben tweet attım da onları yazmamışım. Görmedim çünkü o ekran görüntüsünü gidip Hürriyet'te almadığım için. Ama vardı onlar da. Yani listede Gümlet Medya full şey yapıldı.
Evet.
Tam kadro orada edildi. Yani. Onun dışında Yollarda TV var. Koray'la Arman. Sık bir şekilde artık evet. YouTube'a bölüm koyuyorlar. Biz de çok yakın bölümleri yapıyorlar. Onlara da buradan selam söylüyorum. Evet. Onlar da bizden her bölümde bahsediyor. Harika insanlar. Onları çok seviyorum. Onlar birazcık alındılar ben şey yapınca da, ama onları çok sevdiğimi biliyorlar onlar da. Yollarda TV'de izleyin, dinleyin. Daha çok izleyin. Evet, görseller var orada. Onun dışında Eren'le Andaç'ın sunduğu da üretim bandı var. Onlar çok daha böyle ne derler, kurallı bir şekilde iş yapıyorlar. Podcast yapıyorlar, gidiyorlar. Şirketlerin ürün geliştirme süreçlerinden bahsediyorlar. O bayağı bizim sektördeki insanlar için faydalı bir podcast. Yani herhangi bir product manager'ın ben onu dinlemesinin bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de dinleyip oradan bayağı şey öğreniyorum. Çok iyi iş yapıyorlar. Çok büyük bir boşluğu bence kapatıyorlar. O kadar odaklı, bizim gibi çok böyle evet. magazin yapmadan iş konuşabildikleri için onları da tebrik ediyorum, takdir aynen. ediyorum. Onları da dinleyebilirsiniz. Üretim bandı da böyle. Evet. Var mıydı başka bir şey?
Yok şimdi.
Gümlet Medya podcast alımlarına devam edecek falan diyormuşum ben.
Bizi nereden takip ederler?
Bizi Twitter'dan takip edebilirler. Facebook'ta da varız ama Facebook'a biraz pasifiz. Daha çok Slack kanalına gelebilirler. Web sitemiz var. Girişimcimuhabbet.com diye. iTunes'dan bizi dinleyebilirler. Sonra aslında birçok yerden dinleyebilirler. Artık Spotify'dan da dinleyebilirler, Google Podcast'tan da.
Apple iTunes yani şey podcast feedlerini alıp yayınlıyor değil mi? Birçok başka
Apple
şey.
Apple yayınlamıyor bence ama Apple'ın kullandığı RSS'i insanlar, yani o platformlar keşfediyor, hı hı. ve işte kendi platformlarına yani koyuyorlar.
Kopyalıyorlar yani RSS feedleri.
Olabilir. Yani biz bir bölümü koyduğumuz zaman bir sürü yerde gözüküyor
evet,
bu.
Evet, ilginç yani.
Biz submit etmesek bile, hı hı. bizim submit ettiğimiz tek yer Apple.
Speaker.
Yani ilk önce Spreaker. Spreaker'dan aldığımız RSS'i de Apple'a koyuyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. Üzerine Spotify'a koyduk. Google kendi mi çekti? Yok, Google'a da koyduk galiba ama onun dışında hiçbir yere kendi elimize koymadık. Bir sürü evet. Farklı yerden de Android için falan da bulabilirsiniz. Zaten eğer Google'a girişimci muhabbeti yazarsanız size uygun bir sonuç çıkacaktır diye düşünüyorum.
Patronlarımıza da
patronlarımızı aynen patronlarımızı bir dolara çektik, ondan sonra da hiç okumadık etmedik, böyle şey gibi oldu. Ama onlar hala yani bir dolar on dolar fark etmez, oraya evet. O emeği verip bize yardım ettiğini hissettirmeye çalışan insanlara teşekkür ediyoruz.
Evet, yine de destek olmak isteyenler olursa Patreon'dan patreon/girişimci muhabbeti.
Evet, patreon.com/girişimci muhabbetinden bize hala bir dolarlık destekte bulunabilirsiniz. Evet. Bizim bu işi yapmamızı, moralimizi yükselten hareketler onlarda. Teşekkür ediyoruz. Belki bir ara herkesin ismini okuruz, böyle bir yoldan evet, çıkarız. Evet,
gözden geçireceğiz.
Ya işte bu Sağımcan'ın olmaması, geçen haftaki durumlar falan, hala nispeten dağınık bir durumdayız. Biraz daha düzene girebilir. Belki Sağımcan İstanbul'a gelir. Sakin sakin bölüm yaparız. Teknik problemler düşmeden.
Hep bir koşturmaca.
Ama bu arada bugün şeydi. İnternette problem yoktu farkındaysan. Delay de yoktu hiç.
Evet.
Bayağı iyiydi.
İlginç değil.
Neyse işte bugün sakin bir günmüş. Neyse ki. Başka bir o şey var mı?
Başka bir şey yok.
O zaman haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Bye bye.